Ayrım 20. Menzil. Bir Tarikatın İki Yüzü. Saygı Öztürk. Sayfa 207. Menzilciler doldur boşalt yöntemiyle kamu personeli sınavına girmeden memur yapılıyordu. Menzil Tarikatı tarafından hayati önem verilen Sağlık Bakanlığı, ekonomik ve sosyal güç elde etmenin etkin bir aracı olarak kullanılıyordu. Tarikat yapılanmasında kendi mensubu, müridi olan kişileri gerekli şart ve donanıma sahip olup olmadıklarına bakmadan bakanlık bürokrasisini tepeden aşağıya değiştirerek kadrolaştı. Bu sırada değiştiremediği, engel gördüğü kişileri de soruşturma baskısı ve tehdidiyle bertaraf etti. Bunlardan biri de bakanlıklar ve bağlı kuruluşlardaki teftiş kurullarında görev yapan müfettişlerin meslek örgütü olan kuruluşu 1970'li yıllara dayanan 3500 üyeli Devlet Denetim Elemanları Derneği'ydi. DENET-D. 2000-2011 yılları arasında bu etkili derneğin genel başkanlığını Sağlık Bakanlığı müfettişi Atılay Ergüven yapıyordu. Atılay Ergüven 2002 yılından önce de koalisyon hükümetleri döneminde kamu kurumları ve kamu bankalarındaki kredi yolsuzluklarının krizlere sebep olduğunu, yolsuzlukların devleti hedef alan tüm yıkıcı, bölücü ve irticai olarak tanımlanan unsurların geçim ve gelişim kaynağı olduğunu, yolsuzlukların Türkiye'nin milli güvenlik sorunu haline geldiğini de yazılı ve görsel medyada sıkça anlatıyordu. Denetim Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkabir özel defterine de bu düşüncelerini yazıyordu. Ergüven, AKP hükümetinin seçim vaatlerinde belirttiği yolsuzluklarla mücadele, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, kamuda ehliyet, liyakat sistemine uyulacağı sözlerine rağmen bunların tersinin yapıldığını da gündeme getiriyor. Mensubu bulunduğu Sağlık Bakanlığı'nda israf ve yolsuzluklar ile yanlış uygulamaları da anlatıyordu. Sağlık Bakanlığı'nda doldur boşalt yöntemiyle kamu personeli seçme sınavı, KPSS ile atama ve görevde yükselme yönetmeliği bypass edilerek sınavsız atanabilecek istisnai kadrolar kullanılarak özel kalem müdürlüğü gibi yerlere atama yapıldığını, kısa bir süre sonra atanan bu kişilerin şube müdürlüğü ya da başka göreve çekilerek yerine yeniden atama yapıldığını, bu işlemin sürekli tekrar ettirilerek sınav sisteminin dışında işe yerleştirme yöntemi olarak kullanıldığına da dikkat çekiyordu. Böylece menzilci kadrolar sınava girmeden devlet memuru olarak atanıyordu. Ergenekon soruşturmalarının başlamasından hemen önce Sağlık Bakanlığı'nda baş müfettiş olarak görevli Atılay Ergüven hakkında isimsiz mektuplarla başlatılan soruşturmalar sonucu Bakan Recep Akdağ'ın talimatıyla görevinden alınarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne sayman olarak atandı. Bu bir menzil operasyonuydu. Nitekim o dönem Aydınlık Gazetesi de DENET-DE Başkanı Atılay Ergüven'e menzil operasyonu başlığı ile haberi duyurmuştu. Bu konu o dönem CHP'den 5, MHP'den 3 milletvekili tarafından Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Başbakan Erdoğan'a sorulmak üzere soru önergeleriyle de gündeme getirilmişti. Görevden alınan Atılay Ergüven'in mahkeme kararıyla dönüşünün engellenmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından hakkında 20'ye yakın soruşturma ve dava açıldı. Hepsi Ergüven'in lehine sonuçlandı. DENET-DE başkanlığını bırakması için yoğun baskılar sürdü. Ergüven 2011 yılında genel başkanlıktan ayrıldı. Menzilcilere dolarla maaş. Sağlık Bakanlığı'nda 2012 yılında kanun hükmünde kararname, KHK ile teftiş kurulu kaldırıldı. Müfettişler kurumlara denetçi olarak dağıtıldı. Ortadan kaldırılan müfettişlerin işlevi, bakanlıkta menzil müritlerinden oluşan, Dünya Bankası üzerinden danışman olarak sözleşme yapılan, maaşları dolarla verilen saha koordinatörlerine verildi. Recep Akdağ ikinci defa Sağlık Bakanı olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kabine dışında kalmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nda teftiş kurulu yeniden oluşturuldu. Menzil tarikatı Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla 17 yılda kamuda önemli ölçüde kadrolaştı. Önce Van 100. Yıl Üniversitesi, sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Recep Akdağ tarafından altyapısı oluşturularak kuruluşu sağlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi vasıtasıyla protokoller yapılarak tüm illere yayıldı. Bakanlığa bağlı eğitim araştırma hastanelerinde görevli mürit ve kendilerine yakın doktorlara akademik kadro ve unvanlar verildi. Menzil tarikatı, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere FETÖ ihraçları sonrası boşalan kadroları da yerleşerek devlet içindeki gücünü sağlamlaştırdı. Yani FETÖ gitti, yerini METÖ aldı. Diyanet Tarikatlar raporunda Menzil Semerkant cemaati için yazılanlar. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nda tarikatlar arasında da müthiş bir mücadele yaşanıyordu. Bunlardan Fethullah Gülen öne çıkıyor. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil veya Durak köyünde Muhammed Raşit Erol ise çalışmalarını sessiz sedasız yürütüyordu. Örgütlenme biçimi birbirlerine benziyordu. Erzurumlu olan ve Diyanet'te uzun süre vaizlik yapan Fethullah Gülen, yalnız Türkiye'de değil, birçok ülkede faaliyet yürüterek hızla büyüyordu. Kara Ses olarak bilinen Cemalettin Kaplan da Erzurum'un İspir ilçesindendi. O da Türkiye'den Almanya'ya gittikten sonra ünlenmişti. 1966 yılında İbrahim Elmalı Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Personelden sorumlu başkan yardımcılığına ise Cemalettin Kaplan getirilmişti. Kaplan daha sonra Adana Müftülüğü'ne atandı. Laiklikle uyuşmayan fetvalar veriyordu. 12 Eylül 1980 darbesinden kısa süre sonra emekliye sevk edildi. Almanya'ya gitti. Evren'e gönderdiği video kasetlerle popüler oldu. Almanya'da dernek faaliyetleri yürüterek sözde Anadolu İslam Federe Devleti'ni kurduğunu açıkladı. Kamuoyu onu Kara Ses olarak tanıdı. Vefatından sonra cenazesi memleketi Erzurum'a getirilip toprağa verildi. Diyanet kendi çevresinde olanlara hep sessiz kalıyordu. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminden sonra Diyanet'te de önemli bir operasyon yapıldı. O dönem 110 bin personeli bulunan Diyanet'ten 3.322 din görevlisi Fethullahçı terör örgütü FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle meslekten atıldı. O güne kadar susan Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan tavsiye kararı doğrultusunda bir rapor hazırladı. Tarikatlarda dikkat çeken husus liderlerinin farklılık yaratmak için İslam dinine aykırı fikirler savunmaları, yan kuruluşlarla ticarete atılmaları ve en önemlisi de bir süre sonra siyasetin bir parçası olmaları. Bazıları ise radikal fikirleri nedeniyle teröre bulaşmış. Bu tehlikeler raporda da belirtiliyor. İlginçtir, Diyanet'te çalışanlar bile böyle bir raporun Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yazıldığına inanmıyor. Raporun istihbarat tarafından hazırlandığı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yazılmış gibi gösterildiği yorumları yapılıyor. 1970'li yıllarda Menzil'in adı duyulmaya başlanmıştı. Anadolu'nun değişik yörelerinden, kötü huylarından arınmak isteyenler Menzil'in yolunu tutuyordu. Kimisi esrarı, kimisi içkiyi, kimisi de sigarayı bırakmak istiyordu. Gelenler bize bir iki öğün çorba, yanında üçer küçük ekmek veriyorlar, tövbe edip dönüyoruz diyorlardı. Bunların arasında içkiyi, uyuşturucuyu bırakanlar da oluyordu. Bu durum Menzil'i daha çok duyulur hale getiriyordu. Diyanet'in raporundan Menzil Semerkant cemaati hakkında şunlar yazıyor. Tarihçe: bu oluşum Nakşibendiliğin Halidi kolunun ülkemizdeki uzantılarından biridir. Menzil tarikatı diye de bilinen bu kolun kurucusu Siirt civarından Adıyaman'ın Kahta ilçesi Menzil köyüne gelip yerleşen Gavs Bilvanisi olarak da bilinen ve Seyyid soyundan geldiği iddia edilen Abdülhakim el Hüseyin'i ve Gavs-ı Azam mahlaslarını kullanan Abdülhakim Erol'dur. Bu şahıs 1902 yılında Siirt'in Baykan ilçesinde dünyaya gelmiş, 1972 yılında Menzil'de vefat etmiştir. Onun ölümünden sonra yerine oğlu Muhammed Raşit Erol 1930-1993 geçmiş, M. Raşit Erol'un ölümünden sonra da yerine kardeşi Abdülbaki Erol geçmiştir. Bu oluşum bugün de faaliyetlerini Menzil Köyü merkez olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde devam ettirmektedir. Öne çıkan görüşleri. Bir tarikat yapılanması olan Menzil Dergahı'nın dini görüşleri şöyle özetlenebilir. A. Tarikatın halifeliği iki yollu olur. Birincisi işaretle verilen halifelik, ikincisi de zaruretle verilen halifeliktir. İşaretle halifelik, silsile-i meşayih-i kiramın, yani büyük zatlar, izzet ve ikram sahibi şeyhler, mana alemindeki ittifakı ve işaretleriyle verilir. Tabii bu silsilenin başı Hazreti Peygamber'dir S.A.V. Allahü Teala kimi seçtiyse mürşit ona hilafet verir. B. Münkir, mürtet, münafık gibi dini terimleri kolayca diğer Müslümanlar için kullanmaktadırlar. Tarikatı tenkit eden veya bazı kabul ve uygulamalarını reddeden kimseye münkir denir. Tarikat münkirinden öz kardeş olsa bile adeta bir aslandan kaçar gibi uzaklaşmak gerekir. Böyle bir kişinin yani münkirin bir lokmasını yemek kalbin 40 gün manevi gıdasını almasına mani olur. Kalbi öldürür ve zikir yapamaz hale getirir. Fitnelerinden müritleri korumak amacıyla böyle münkirlerin gıybetlerini yapmak caizdir. C. Tarikatta kalbin selim hale gelmesi 3 safhada gerçekleştirilmektedir. Birinci safha manevi kirlerden temizlik, ikinci safha yüksek ahlaklarla güzellik, üçüncü safha ilahi huzura kabul ve Yüce Allah ile özel beraberliktir. Buna da ancak tevbe-i nasuh ile ulaşılabilir. Tevbe-i nasuh ise Allah dostlarının yanına gidip onların manevi terbiyesinde ve kemalatlarının himayesinde bulunmak suretiyle elde edilebilir. D. Takva yolunda imam olan bir arifi sevmek ve desteklemek imanın bir parçasıdır. Mürit ulaştığı bütün ilahi ilim, feyiz ve nurun kendisine mürşidinin üzerinden geldiğini, bunun için Cenab-ı Hakk'ın onu vesile ettiğini bilmeli ve kalbini tamamen ona çevirmelidir. E. En önemli amellerden biri rabıtadır. Rabıta müşahede makamına ulaşmış, ilahi huzurda kabul görmüş, Allah'ın nuru ve edebiyle süslenmiş kamil bir mürşide kalbi bağlamaktan ibarettir. Rabıtada mürşid ile mürid arasına kimse giremez. Mürşidin sağlığında ondan başkasına rabıta edilmez. Bu iş ortaklık, şirk kabul etmez. F. Mürşit yani tarikatın lideri olağanüstü hatta bir anlamda yarı ilahi bir konumdadır. Söz konusu anlayışın yansımalarından bazıları şunlardır. Mürit bir nimetle karşılaşınca onu kendisine herhangi bir ameline bağlamak yerine mürşidinin dua ve bereketine bağlamalıdır. Nimetin yaratanı Allah ise de sebebi mürşittir. Her mümin kişi mürşid-i kamilini Allah ve Resulünün seyase bir emaneti olarak görmelidir. Ona karşı yapacağı hürmetin aslında Allah ve Resulüne yapılan bir hürmet olduğuna inanmalıdır. Kamil mürşidin ilahi tecellilere ayna olan kalbi, yeri ve göğü aynı anda seyredecek bir genişliğe sahiptir. Allahü Teala yeri, karayı, havayı, denizi, hayvanları dostu olan mürşidin emrine verir. O mürşid bunları dilediği zaman istediği gibi kullanır. Mürşid kalpleri halden hale döndüren mukallip ismine mazhar olduğu gibi insan ile kalbi arasına girebilme sıfatıyla da süslenmiştir. Mürid kesin bir inançla mürşidinden sadır olan her fiilin, sözün, halin, hareketin ve sükûnun Allahü Teala'nın emir ve rızasıyla olduğuna inanmalıdır. Gerçek ihlasla zaten budur. Dolayısıyla mürid şeyhinin hallerinden birinin şeriata muhalif olduğunu gördüğünde her ne kadar şeyhine uymayıp şeriatın gereğince amel etmesi gerekirse de şeyhinin bu halini inkara da kalkışmaz. Şeyhin dini ilimleri tahsil etmiş olması şart değildir. Fatiha'yı bilmeyen ümmi bir kişi ilmi ledün ile mürşitlik mertebesine ulaşabilir. Mürit kamil bir mürşidi aramak ve onu bulduktan sonra da canıyla malıyla onun kapısında Allah için hizmet etmek zorundadır. Hatta bu yükümlülük şeyhin evladı ve torunlarına hizmeti de kapsar. Mürşid ölünce gerçek anlamda ölmüş olmaz, tasarrufları devam eder. G. Tarikatın öne çıkan bir anlayışı da şeyhin vesile yani aracı kılınmasıdır. Bu kabule göre Cenab-ı Hak mürşidi kendisine arz edilecek işlerde bir vesile olmakla görevlendirmiştir. Ancak onun aracılığı ile ihtiyaçlar ilahi huzura arz edilebilir. Onun hak katındaki hatırına dertlerle çare aranabilir. Sıkıntılardan kurtuluş isteği şeyh tarafından Allah'a sunulur. Allahü Teala da dostlarının duasını kabul eder. Onlar ne isterse verir. Bir işte şefaatçi olurlarsa dileklerini geri çevirmez. He. Tarikatın en önemli ritüellerinden biri Nakşibendiye tarikatının özellikle Halidiye yani Halid el-Bağdadi kolunda uygulanan bir zikir şekli olan Hatmi Hacegan'dır. Burada dikkat çeken ayrıntı ise şudur. Hazreti Peygamber Hatmi Hacegan denen zikrin manevi reisidir ve hatme meclislerine katılır. Oradakilerin dileklerini Allahü Teala'ya Hazreti Peygamber ulaştırır. Faaliyetleri. Menzil cemaati faaliyetlerini Semerkant Yayın Grubu adı altında Semerkant TV, Radyo 15, Semerkant Yayın Evi, Hacegan Yayın Evi, Semerkant Dergisi, Semerkant Çocuk Dergisi, Semerkant Aile Dergisi, Genç Okur Dergisi ile sürdürmektedir. Yayın evleri aracılığıyla hepsi de tasavvufi görüşleri içeren pek çok kitap neşretmiştir. Televizyon ve radyo programları yukarıda zikredilen görüşleri yoğun olarak işlemektedir. Ayrıca ilgili grubun Semer Şah Turizm ve Erşah Turizm adı altında hac ve umre organizasyonu yapan firmaları da mevcuttur. Uzunca zamandan beri bağlıları ve ilgi duyanlar tövbe almak ve benzer amaçlarla menzil köyüne gitmekte, buna ilaveten Avrupa'nın pek çok ülkesinde tekke adını verdikleri yerlerde faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Değerlendirme. Menzil grubu ülkemizdeki benzeri yapılar içerisinde en çok taraflara sahip olanlardan biri olarak görülmektedir. Oluşum Nakşibendi tarikatının devamı olan tasavvufi bir harekettir. Bu tür hareketlerde olduğu gibi şeyh önünde tövbe, zikir, virt, hatme, rabıta, vesile, tevessül, şefaat, cezbe ve himmet gibi konuları öne çıkarmaktadırlar. Aynı şekilde rüya, keramet ve menkıbeye de büyük önem vermektedirler. Grubun yukarıda sıralanan görüşleri sahih İslam anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Aslında benzer tasavvufi oluşumlarda da görülen bu sakıncalı telakkiler menzil cemaatinde daha çok vurgulanmakta ve etki sahası daha çok sade halk tabakası olduğu için daha çok yaygınlaşmaktadır. Son zamanlarda menzil grubunun bürokraside teşkilatlandığı ve kamuda etkinliğini arttırdığı yönünde kamuoyunda bir kanaat dillendirilmeye başlanmıştır. Doğru olması halinde bu tezahürün ülkemizde orta ve uzun vadede sıkıntılara yol açacağı değerlendirilmektedir. 20. ayrımın sonu. Sayfa 215.